Ayrım 9.
Halit Bey'in birden gözleri doldu. İhsan'ın bitkin yürüyüşüne ve başının öne eğikliğine dayanamıyordu. İhsan yaşça küçük olduğu kadar narin bünyesi için kıtaya çıkarılmamıştı. Yeni açılan üst sınıfa ayrılması, bu ince yapılı çocuğun üzülmesini önlemek isteyen bir lütuf gibi gösterilmek istenmişti. Cin gibi zekası, bitip tükenmek bilmeyen çalışma azmi ve saygısıyla herkesin takdir ettiği birisiydi. Hıçkıracak kadar gözleri dolmuştu. Halit Bey koşarak yanına gitti. Yüzünü Halit'e çevirdi. Cıvıl cıvıl parlayan gözlerinde bir başka ışık vardı. Göz bebekleri ilkbaharın çimenler üzerinde biriktirdiği sabah çiğleri gibi boncuk boncuktu. Bir süre öyle durdular. Sonra birbirlerine sarıldılar. İhsan boşandı. Yaşının küçüklüğünü bahane eden kararı haksız buluyor ve adalet isterim diye feryat ediyordu. Halit Bey İhsan'ı teselli edebilecek birkaç kelime bulmak için nasıl telaş içinde kaldığını hatırladıkça o hazin manzarayı yeniden yaşıyormuş gibi titriyordu. İhsan Halit Bey'e sarıldı. Üzülme Halit, ben tecelli terbiyesinde büyütüldüm. Takdir-i ilahiye ne diyebilirim ki? Ama andolsun bu talihsizliğimin gırtlağını sıktığım gün gösterdiğin bu vefayı hiç unutmayacağım. Öpüştüler. İhsan mescide doğru yürürken Halit Bey bölükteki yerini almak için bahçeye döndü. İçi İhsan'ın dualarının kabul edilmesi için Allah'a yalvarışlarla doluydu. Bölüğüne baktı. Başçavuş Fikret Ziyaettin sıranın başındaydı. Verdiği komutayla yola çıktılar. Kulelinin ana kapısında caddeye açılan kısmında bir süre rap rap diye yerlerinde saydıktan sonra yürü komutuyla yola döküldüler. Vaniköy'de bekleyen vapura bineceklerdi. Vatan marşını söyleyerek ilerliyorlardı. Bir yanda Osmanlı saltanatının ihtişamlı hayatını aksettiren yalılar, öbür yanda bu yalılara, bu konaklara hizmet verenlerin yaşadıkları mütevazı evler vardı. Bütün pencerelerden el sallayan kadınlar, kapı önlerine çıkmış hizmetkarlar, arkalarından bir süre koşup yorularak hemen çöküveren çocuklar, genç harbiyelileri sanki cepheye giden kendi evlatları gibi yolculuyorlardı. Adile Sultan konağından fırlayan hizmetkarlar el sallıyorlardı. Hepsi kıdem sıralarına göre dizilmişlerdi ve sanki bu konağı teşrife gelmiş sultanı bekler gibi saygılıydılar. Sultan Abdülhamit'in ablası olmak Adile Sultan'a ve konağına gerçek bir intiyaz sağlamıştı. Birden aralarından birisi sesini yükseltti. Bu küçük ses bütün semayı dolduran yüksek seda halini aldı. Hizmetkarlar tekbir getiriyorlar, bir ilahi himayenin daveti için Allah'a yalvarıyorlardı. Cülus etmiş bir şehzadenin namını bütün aleme tebliğ için kullanılan padişahım çok yaşa nidaları bu tekbir sedalarının yanında çok cılız ve çaresiz bir temenniden daha acizdi. Vapura yerleştirildiler. Düzen içinde yerlerini aldılar. Artık kendileriyle baş başaydılar. Hayatlarını, hatıralarını, dünyalarını aydınlatacak ya da karartacak talih bir sorgu yargıcı gibi karşılarına oturmuştu. Genç harbiyelilerin şen ve şakrak hali kaybolmuş, yapacak başka şeyleri kalmamış gibi tevekkül ve bekleyiş içine girmişlerdi. Vapur kalkmak üzereydi. Harbiyeliler Avrupa yakasına yakın olarak geçmesini istediler. Ailelerinin kendilerini görebilecekleri ihtimali birden yaşamlarının en büyük iftiharı haline geldi. Kaptanın yumuşamaya yüz tuttuğu anda başçavuş Fikret Ziyaettin ileri fırlayıp "Vapur kulelinin önünden geçecek ve hepimiz kalan arkadaşlarımız için selam duracağız." diye gürledi. Aslında Fikret Ziyaettin'in rütbesi böyle bir talebin yerine getirilmesini sağlayacak kadar etkili değildi ama sesindeki egemen eda herkesi etkisi altına almış ve aksine bir hareketin yapılmasına izin vermemişti. Vapur süzülerek kulelinin önüne doğru yaklaştı. Okulun görünmesiyle birlikte Fikret Ziyaettin herkesi ayağa kaldırarak yeniden vatan marşını söyletti. Yeri göğü inletiyorlardı. Okulun önüne gelince başçavuşun komutuyla selama durdular. Okulu bir daha görmek, geride kalanların talihsiz kaderine merhem olacak bir vefa selamı uzatmak için vapurun bir yanına toplandılar. Gemi yana yatmış ve küçük dalgaları sahile yönlendirmişti. Kulelinin taşlarına vuran dalgalar olanca hızıyla geri dönerek vapura sıçrıyordu. Gencecik delikanlılardı. Yürekleri heyecanlıydı. Her vesilede her hatırayı kutsayan duygularla yüklüydüler. Kuleli duvarlarından vapurun güvertesine sıçrayan dalgaların damlacıkları okulda kalan arkadaşlarının gözyaşları gibi değerlendiriliyordu. İhsan namazını kılmış, duasını etmişti. Arkadaşlarını selamlarken göz çukurlarında birikmiş yaşları kapıp koyvermişti. Vapurun gövdesini yalayan dalgalarda bu gözyaşları vardı ve tuzları birbirine karışmıştı. Birden okulun bahçesinden bir ses yükseldi. Bu ses Şam askeri idadisinden gelen Dıraşlı Abdülkadir'in çığlığıydı. Bir Hüseyini feryat gibi yükselmiş, boğaz yalılarının konaklarının penceresinden el sallayan kızların gönüllerindeki gizli aşkları, yüzlerindeki aşikar tebessümleri toplayarak vapurun içine getirmişti. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Hepsi bu hicranlı türkünün gerisindeki name kıvraklığını ruhunda hissediyor ve Dıraşlı Abdülkadir'in çığlığını içlerine sindirmeye çalışıyorlardı. Dıraşlı Abdülkadir elindeki iri beyaz mendili sallıyordu. Selamı bırakmıştılar. Beyaz mendillerini çıkarıp salladılar. Bu mendiller masmavi boğaz sularına düşmek istemeyen kar taneleri gibi dakikalarca gökyüzünde sallanıp durdu. Dıraşlı Abdülkadir'in söylediği Hüseyini türkü, Çanakkale'de, Galiçya'da, Irak'ta, Hicaz'da, Süveyş'te, Yemen'de şehit olmuş yüz binlerce vatan evladının ruhlarına okunmuş Fatiha kadar tesirli ve ilahi bir musikiydi. Hepsi ruhlarına bir sükunet, bir hidayet inmişçesine mutluydular. Bu mutlulukta sanki Resul sesinden akisler gezinmiş gibi genç ruhları takdis eden ilahi nefes vardı. Geride kalanlar hüzün şarkısının namelerinde bekleyişlerini ve hayallerini terbiye etmek gerektiğini fark eden yorgunlardı. 7. Baygın düştü kıyıya, kesildi soluğu. Gömülü kaldı dipsiz yorgunluk içinde. Sonra soluk aldı, yüreğinde toplandı gücü. Ve çözdü göğsünden yaşmağını tanrıçanın. Homeros, Odisea. Yakup Cemil'in gövdesi iri, gerdanı sertti. Mustafa Kemal'in peşine düş dedikleri gün bakışları dondu kaldı. Döneceği köşeyi gösterdiler. Bazı geceler kaldığı sevdalısının evini kuşatmışlardı. Gecenin yarısında akaretlerden süzülüp sessizce sızdığı evin yolu hep karanlık olurdu. Önemli olan bu işi sezdirmeden becerecek ehil adamı bulmaktı. Yakup Cemil silahını çıkardı, masanın üzerine koydu. Çevresindekilerin eli kabzalarındaydı, tabakasını açtı. Önceden sarılmış sigaralarından birini yaktı. Derin nefes aldı, derin derin bıraktı aldığı nefesi. Odanın öteki köşesine gitti. Bir bardak su koydu, içti. Derin bir nefes daha aldı. Söyleyeceklerinin vakti gelmişti. Kim istiyor bunu? Talat mı, Enver mi? Sessizlik bozulmadı. Yürüdü, masadaki tabancasını aldı. Kılıfına yerleştirdi. Çevresine baktı. Bütün eller yine kabzalarındaydı. Hepsinin yüzünü tek tek seyretti. Hepsi tek tek seçip özenle yetiştirdiği fedailerdi. Bu kadro ittihatçıların her felakete sürebileceği gözü pek yeminlilerdi. Yakup Cemil'in emrinde her biri bir ordu gibi güçlüydü. Yakup Cemil neden tabancasını çıkarıp masaya koyduğunu ve neden dönüp yeniden kılıfına yerleştirdiğini bilmiyordu. Öylesine davranmış, belki de hala en gözü pek tetikçinin kendisi olduğunu bir kere daha göstermek istemişti. Fedailerin çıkmasını istedi. İçeride kalanların eski güvenirlikleri artık korku verecek kadar büyük şüpheye dönüşmüştü. Bunlardan her pislik beklenir diye düşündü. Birden sesini yükseltti. Sen Selanikli, bildiğin ne varsa söyle. Selanikli dediği İttihat ve Terakki'nin yeni seçilmiş umumi katibiydi. Ne olup bittiğini en yakından bilmesi gereken isim olmalıydı. Umumi katipten ses çıkmadı. Yakup Cemil Bey üstelemek istedi. Biraz önceki hitabını saygılı bulmamıştı. Yersiz ve gereksiz emir vermekle Yakup Cemil'i basit bir katil gibi görmelerine müsaade etmek istemiyordu. Yakup Cemil fedaiydi ama sorumsuz bir katil değildi. Eğer Enver, eğer Talat böyle görüyorsa bu tetiğin nasıl çekileceği ve kimin alnında nasıl patlayacağı kestirilemezdi. Umumi katibin gönlünü almak istedi. Yanına yaklaştı. Mithat, seni hep sevdim. Sen de hep korudun beni. Mithat Şükrü Yakup Cemil'i kucakladı. Sevgisini aktaracak kadar göğsünde tuttu. Sesi nazikti ama gürlüğünden hiç kuşkusu olmamıştı. Doğru, seni hep sevdim. Hatta kıskandım. Ama senin her zaman doğruyu kestireceğinden şüphem olmadı. Yakup Cemil artık olayı aydınlatmıştı. Kendisinden istenen partinin bir ihtiyacının karşılanması değil, bir iki kendini beğenmiş iddiatçı züppesinin kıskandığı bir değeri ortadan kaldırma tuzağıydı. Mithat Şükrü'ye sarıldı. Mustafa beni sevmez, ben de pek hoşlanmam. Ama aklımdaki doğruları yönlendiren bir yılan sezgim vardır. Şimdi bu sezgi hayallerimi sıkıyor. Mithat Şükrü bir imparatorluğun nasıl yıkılmaya yüz tuttuğunu görmüş ve ürkmüştü. Bir çözüm ihtimali bile ona bir vatan kazanmış kadar huzur veriyordu. Bu akşam bize gel, Nevber Hanım'ı da al. Çoktandır aile yemeği yemedim. Halit Bey her köşe başında yaşamının her safhasını bir ayrı saadet kapısı açar gibi değerlendiriyor, her girdiği hücrenin en kuytu köşesinde kendini teselli edecek bir sıcak duyguyu canlandırabiliyordu. Harbiye öğrenciliğinin etkileri büyük olmuştu. Dünya görüşüne, meslek ahlakına ve günlük yaşamına yön veren erdemleri bu ocağın telkin ve öğretileriyle biçimlemiş ve karakter olarak özünü ve değerini harbiyede kazanmıştı. Harbiye'deki öğrencilik yıllarında askerlik mesleğinin sırlarını öğrenmek kadar dünya meseleleri ve ülkenin sorunları ile ilgili konuları da derinliğine inceleyen bir kültür ve kabiliyet kazanmıştı. Bu kültür ve kabiliyet sadece okullarda öğretilenlerden ibaret değildi. Ülkenin sıkıntılı dönemlerini yaşayanlar bu ıstırap çemberinde olgunlaşıp sabırla akıl yürütme yeteneği kazanıyorlardı. Halit Bey, Mülkiye ve Harbiye'deki arkadaşlarının ülke sorunlarını yakından bilen, düşündüklerini ortaya koyan ve önerilerini dikkatle izleyen yürekliler olduğunu görmüştü. Vatanperverlik duygusu çocukluğunda işittiği musikiden, dinlediği masallardan geliyordu. İstanbul'un her evinde ailesinden önemli birisini, dedesini, babasını, kardeşini, oğlunu vatan uğruna şehit vermiş insanlar yaşamaktaydı. Bu evlerde maceralar anlatılırken vatan sevgisi adeta bir ayet-i kerime gibi tefsir edilirdi. Bilgi ve tecrübelerini zenginleştiren kaynak okulda aldıkları tarih şuuruydu. Mülkiye'de okutulan siyasi tarih ve siyasi coğrafya bu şuurun özünde en çok yoğunlaşan başlıklardı. Tarih okurken lezzet almanın yanında risk taşıdıklarını da hissediyorlardı. Halit Bey bu riskin sınırlarını bazen keyfine göre genişletiyor, bazen dar bir hücrenin köşelerinde sindirip gözünü korkutuyordu. Yüreklendiği akşamlarda Yahya Kemal'in Koca Mustafa Paşa şiirini okur, şairin gerçeği kıskıvrak yakalayan tespitlerini, gizlediği mana ile kullandığı ifadeyi hayranlıkla kutlardı. Gençlik yıllarında derinden hissettiği risk, şimdi karşısında boynu bükük bir yoksul yetim gibiydi. Yahya Kemal hasretin ve iftiharın oya gibi işlendiği şiirinde Osmanlı İmparatorluğu'nun manevi varlığının adeta resmini çizmişti. İmparatorluğun selim zevklerle donattığı 3-5 aydın zihinli insan bu iki mısrada hazin manzarayı seyredebiliyordu. Derler insanda derin bir yaradır köksüzlük. Budur alemde hudutsuz ve hazin öksüzlük. Bu mısraları her okuduğunda içini garip ve ağır bir hüzün kaplıyordu. Gerçekten Yahya Kemal'in dediği gibi bu geniş ülkede cedlerimiz uzun yıllar kökleşerek manevi varlığını bir rüya lezzetiyle pekiştirmişti. Bu lezzetle yaşanmış bir koca nesil İstanbul'un bütün sokaklarında darmadağınıktılar. Hepsi bu köksüz, gövdesiz, dalsız sonbaharın devrilmeye yüz tutmuş çınarlarıydılar. Harbiye'de okuduğu yıllarda Osmanlı'nın yavaş yavaş tarih sahnesinden silinmesini isteyen geniş ve güçlü bir müstemlekeci Avrupa olduğunu öğrenmişti. Osmanlı belki de hayatının hiçbir safhasında ve noktasında bu kadar zalim bir Avrupa ile karşılaşmamıştı. Kimdi bu zalim Avrupa? Nasıl olmuştu da Osmanlı'nın can damarını kesecek kadar güçlenmiş ve gözü pek bir cesaretle meydana fırlamıştı? Ramo, Arhavili'nin tuzağına düşmüştü. Kurnaz Kalfa, fazla gün görmemiş bir adalının eninde sonunda mayasındaki gibi kabaracağını ve ihtiyaçlarını ortaya dökeceğini biliyordu. Kiryakides, Ramo'yu Arhavili'ye teslim ederken önemli bir görev de yüklemişti. Bu çocuğa yol yordam göster ama kötülük etme. Belanı benden değil ondan bulursun. Babasını iyi tanırdım. Arhavili, Ramo'nun güçlü kuvvetli yapısında sadakat olduğunu keşfetmişti. Fesat sokması gereken mabet bu sadakatti. Önce bu vefakar tapınağın sütunlarını yıkacak, sonra istediği teknede, istediği mayayla yeniden yoğuracaktı. Bütün Ramazan boyunca orucunu tutmuş, her gece teravihe gitmiş ve inşaatın arkasındaki küçük yazıhanenin bekçiliğinde kendini dinlemişti. Ramo'nun mayası gerçekten sağlamdı. Babasının Ramazan adını vermesi Arife günü doğmasındaydı. Eğer bir gün sonra dünyaya gelseydi adının bayram olacağını düşünür ve gülerdi. Benim adımı bana bıraksalardı Halis koyardım diye düşünür, kendince güzel avunma efsaneleriyle talihsizliğinin akşamlarını teselli ederdi. Halis demesinin nedeni mahallede tohumuna başka döl karışmamış olduğuna gerçekten inanmasıydı. Arhavili Arife gecesi Ramo'yu iftara çağırdı. Top patlayınca Ramazan bitti artık her şey serbest diye sofraya bir koca şişe çıkardı. Önce kendine bir bardak doldurdu sonra bir bardak da Ramo için hazırladı. Ramo bayram namazından önce kimsenin ağzına şarap koymadığı bir terbiyeden geliyordu. İstemediğini söyledi. Arhavili üstelemedi. Erken köpürtülen mayadan hamur yoğrulmayacağını daha çocukluğunda öğrenmişti. Sen bilirsin. Yarın gece seni görmediğin yerlere götürürüm. Fransız devriminin getirdiği yeni fikirler bütün dünyanın düzenini alt üst etmişti. Mutlakiyet yönetimi altında yönetilen halk, başındaki hükümdara karşı sonsuz saygı, hatta korkuyla sindirilmiş bir teslimiyet gösterirken, İstanbul'da, Selanik'te, Manastır'da, özellikle askeri okul öğrencileri gizliden gizliye bu ihtilalin kavramlarını tartışıyordu. Ders aralarında çoğu kere arkadaş ziyaretlerinde ele alınan başlıkların çoğu ülkenin yönetimiyle ilgiliydi. Bu konudaki görüşlerin alışverişi bir sır verir gibi fısıldaşılır, sanki içten bir şükran duası okur gibi sessizce tartışılırdı. Arada bir heyecanlanıp sesini yükseltenler olduğunda başlarına bir bela geleceği korkusuyla hemen sakinleştirmeye çalışırlardı. Zaman zaman bu heyecanlarını kontrol edemeyecek noktaya gelenler uzak ellere hava değişimine gönderilir, orada yalnız kalıp sükunet bulması sağlanırdı. Korku imparatorluğun her yerinde dağları beklemekteydi. Yönetimin en tehlikeli unsuru, hafiye teşkilatının yerli yersiz her gerekçeyle ihbarda bulunup aile ocağını söndürmesi ihtimaliydi. Bu korku basit bir olay veya yersiz bir telaş değildi. Yaşanan olayların sonuçları göz önüne gelince tehlikenin ölçüsü boyunu gösterir ve kahrın çığlıklarını hissettirecek hiddet hemen fark edilirdi. Fransız devriminin üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen devrimin değerleri yeni yeni fark ediliyordu. Bir değeri fark etmek, bu değerin peşine düşmek için istenen heyecan ve azmi yaratmıştı ama gerçekleştirmek için zorunlu cesareti tam kazandıramamıştı. Eşitlik, kardeşlik, özgürlük gibi biraz aşina, biraz yabancı kavramlar Osmanlı siyasetine yavaş yavaş sızmıştı. Osmanlı eşitlik ve kardeşliğe yabancı değildi. İslam ahlakında ve Osmanlı terbiyesinde büyümüş herkesin dağarcığında iyi kötü eşitlikten, kardeşlikten söz eden bir hatıra hissi bulunurdu. Ayetlerin, hadislerin derinliğinde eşitlik ve kardeşlik bir dini eğitim, bir medeni kültür telkiniyle zihinlere yerleştirilmişti. Bu kavramlara sıkı sıkıya sarılmamızın görgüsü bir aile terbiyesi gibi veriliyordu. Halit Bey bu terbiyeyi mistik taahhüt gibi değerlendiriyor ama aslında herkese eşitlik ve kardeşlik anlayışı göstermeyi zorunlu kılan hüküm itaati içinde gururlanıyordu. İçinde Allah korkusu vardı. Herkesi kardeş görüp bağrına basarak Allah yolunda bir cehde çıkmış gibi mutlu oluyordu. Ancak mutluluk henüz muhtaç olduğu ölçüye gelmemişti. Fransa'daki kıvılcım yavaş yavaş büyümüş ve bir meşale gibi kendi gençliğinin ormanını yakmıştı. Yavaş yavaş fark ediyordu ki kardeşlik ve eşitlik kavramı sadece bir İslami telkin ve terbiye değildi. Özgürlük dediği büyük nimetin vazgeçilmez tamamlayıcılarıydı. Bu nimetler insanın ahirette değil, dünyada sahip olması gereken itibar ve saadetin anahtarlarıydı. Bu anahtarlar sarayın dışında Osmanlı'nın hiçbir kuluna bir türlü verilmiyordu. İstibdat altındaki imparatorlukta özgürlükten, kardeşlikten ve eşitlikten söz etmek her türlü belayı davet etmek için yeterliydi. Bütün bela ihtimallerine rağmen bu tılsımlı kavramların peşine düşmüş iddialı ve heyecanlı bir kadro imparatorlukta kasırga gibi esmiş ve bu hakları halka verecek bir ihtilalin hazırlığına başlamıştı. Selanik'te, Manastır'da, Resne'de yaşayan heyecanlı ve yurtsever kadronun ilan ettiği ikinci meşrutiyetle birlikte harbiye öğrencileri de özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını günlük dilde kullanmaya başlamışlardı. Delikanlılık günlerinde ihtilalin getirdiği heyecan serinlik şerbeti gibiydi. Avrupa devletlerinin Osmanlı'yı parçalamak için bir araya gelip gizli anlaşmalar yaptığı duyulmuş ve telaşlı günler yaşanmaya başlanmıştı.